Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 8.
Gece gündüz nöbet tutmakla, bütün saldırıları püskürtmekle, böylece en ufak bir sızmaya bile engel olmaktadırlar. İstilacılar sonunda bıkarlar. Tartışma sesleri kuşatma altındaki kente kadar gelmektedir. Sonunda 13 Mayıs 1099'da kamplarını toplar ve başları önlerinde uzaklaşırlar. 3 aylık tüketici mücadeleden sonra direnişçilerin inadı ödüllenmiştir. Harga sevinçten uçmaktadır. Frankler güney yönündeki yürüyüşlerine tekrar koyulmuşlardır. Trablusçam'ın önünden kaygı verici bir yavaşlıkta geçerler. Onların öfkeli olduklarını bilen Celalülmülk onlara yolculuklarının devamı için en iyi dileklerini göndermek üzere acele eder. Buna yiyecek, altın, birkaç at ve onları Beyrut'a kadar giden dar sahil yolundan geçirtecek rehberler eklemeyi ihmal etmez. Trabluslu izcilere kısa bir süre sonra Lübnan dağlarının Hristiyan marunileri katılır. Bunlar da Müslüman emirler gibi batılı savaşçılara yardım sunmaya gelmişlerdir. İstilacılar Cebel, yani Antik Biblos, yani Fenikelilerin Gebel kentine eski Yunanların verdikleri ad gibi Beni Ammar'a ait yerleşim yerlerine saldırmadan Nehrel Kelbe, yani Köpek Nehri'ne ulaşırlar. Bunu aşarak Mısır Fatımi Halifeliği ile savaş durumuna girerler. Kahire'nin güçlü adamı Muktedir ve iri yarı vezir El Efdal Şehinşah, Alexios Komneno'nun elçileri Nisan 1097'de kendisine Frank şövalyelerinin Konstantinopolis'e kitlesel bir şekilde geldiklerini ve Küçük Asya'daki saldırılarının başladığını haber verdiklerinde memnuniyetini saklamamıştı. 35 yaşında eski bir köle olan ve 7 milyon Mısırlıyı tek başına yöneten El Efdal, yani en iyi demek, imparatora başarı dileklerini iletmiş ve bir dostu olarak kendini seferin gelişmesi konusunda haberdar etmesini istemişti. Bazıları derler ki Selçuklu İmparatorluğu'nun genişliğini gören Mısır hükümdarları korkuya kapılmışlar ve Franklerden Suriye'ye yönelerek onlarla Müslümanlar arasında bir tampon kurmalarını istemişler. Gerçeği bir tek Allah bilir. İbn el-Esir'in Frank istilasının başlangıcına ilişkin bu özgün açıklaması, İslam dünyasında Bağdat'taki Abbasi halifeliğini talep eden Sünniler de kendilerini Kahire'deki Fatımi halifeliğine bağlı gören Şiiler arasında hüküm süren bölünme hakkında çok şey söylemektedir. 7. yüzyılda ortaya çıkmış olan bölünme peygamber ailesi içindeki bir çatışmadan kaynaklanmaktadır ve Müslümanlar arasındaki inatçı kavgaların sürekli olmasına yol açmaktadır. Selahaddin gibi devlet adamları için bile Şiilerle mücadele en azından Franklerle olan savaş kadar önemli olacaktır. İslamiyet'in başına gelen bütün belalardan ötürü düzenli olarak sapkınlar suçlanmaktadır ve Frank istilasının bile onların bir dalaveresi olarak görülmesine şaşılacak bir yan yoktur. Bu durumda Fatımilerin Franklere yönelik çağrıları tamamen hayali olsa bile Kahire'deki yöneticilerin batılı askerlerin gelişi karşısındaki sevinçleri gerçektir. İznik düştüğünde Vezir El Efdal Bizans İmparatorunu hararetle kutlamış ve istilacıların Antakya'yı ele geçirmelerinden 3 ay önce hediyelerle yüklü bir Mısır elçilik kurulu yakında zafer kazanmalarını temenni etmek üzere Frank kampını ziyaret etmiştir. Ermeni kökenli bir asker olan Kahire'nin efendisi Türklere hiçbir sempati duymamaktadır ve duyguları Mısır'ın bu konudaki çıkarlarıyla birleşmektedir. Selçuklu ilerlemesi yüzyılın ortalarından itibaren Bizans imparatorununkilerle birlikte Fatımi halifeliğinin topraklarını da kemirmeye başlamıştır. Rumlar Antakya ve Küçük Asya'nın denetimlerinden çıkmasına tanık olurlarken Mısırlılar bir yüzyıldan beri kendilerine ait olan Şam ve Kudüs'ü kaybetmişlerdir. Bu durumda Kahire ile Konstantinopolis ve aynı zamanda Alexios ile El Efdal arasında sağlam bir dostluk kurulmuştur. İki taraf düzenli olarak birbirine danışmakta, haber alışverişi yapılmakta, ortaklaşa proje geliştirilmektedir. Franklerin gelişinden kısa bir süre önce bu iki adam Selçuklu İmparatorluğu'nun iç kavgalardan ötürü altının oyulduğunu memnuniyetle fark etmişti. Küçük Asya'da olduğu kadar Suriye'de de çok sayıda rakip küçük devlet kurulmuştu. Acaba Türklerden intikam alma zamanı mı gelmişti? Mısırlılar ve Rumlar için kaybettikleri toprakları geri alma zamanı değil miydi? El Efdal iki müttefik gücün ortaklaşa bir harekat yapmasının düşünü kurmaktadır ve Bizans imparatorunun Franklerden büyük bir askeri takviye aldığını öğrenince intikamını almasının çok kolaylaştığını hissetmiştir. Antakya'yı kuşatanlara gönderdiği elçiler saldırmazlık anlaşmasından söz etmemişlerdir. Vezire göre bu zaten kendiliğinden vardır. Franklere önerdiği bal gibi bir paylaşımdı. Kuzey Suriye onlara, Güney Suriye kendine, yani Filistin, Şam ve Beyrut'a kadar sahil şehirleri. Teklifini Franklerin henüz Antakya'yı alacaklarından emin olmadıkları bir sırada mümkün olduğu kadar çabuk yapmak istiyordu. kanaati bu teklifi kabul etmekte acele edecekleri yönündeydi. Cevapları ilginç bir şekilde kaçamak olmuştur. Başta Kudüs'ün kaderinin ne olacağı konusunda olmak üzere açıklamalar, kesinlemeler istemişlerdir. Kuşkusuz Mısırlı elçilere dostça davranmışlar, hatta onlara Antakya yakınlarında öldürülen 300 Türk'ün kesik başlarını gösteri haline sunacak kadar ileri gitmişlerdir. Fakat herhangi bir anlaşmaya varmayı reddetmişlerdir. El Eftel anlamamaktadır. Teklifi gerçekçi hatta cömert değil midir? Acaba Rumlar ve Frank yardımcıları elçilerinin öylesine bir izlenim aldıkları gibi gerçekten Kudüs'ü ele geçirmek mi istemektedirler? Alexios ona yalan mı söylemiştir? Kahire'nin güçlü adamı izlenecek siyaset konusunda daha tereddüt etmektedir ki 1098 Haziran'da Antakya'nın düştüğü haberi gelmiş, 3 hafta sonra da Kürboğa'nın alçaltıcı bozgununun haberi ulaşmıştır. Vezir bunun üzerine düşman ve müttefik edinmek üzere hemen harekete geçmeye karar vermiştir. İbn el-Kalanisi Temmuz'da orduların başkomutanı Emirül Ümera el-Eftal'in kalabalık bir ordunun başına Mısır'dan ayrıldığı ve Artukoğlu Sökmen ve İlgazi beylerin bulunduğu Kudüs'ü kuşattığı haber verildi. Kente saldırdı ve mancınık bataryalarını harekete geçirdi. Kenti yöneten iki Türk kardeş Kürboğa'nın talihsiz seferine katıldıkları kuzeyden daha yeni dönmüşlerdi. Kent 40 günlük bir kuşatmadan sonra düştü. El Eftel iki emire cömertçe davrandı ve onları maiyetleriyle birlikte serbest bıraktı diye aktarmaktadır. Olaylar aylar boyunca Kahire'nin efendisini haklı çıkartıyor'a benzemişlerdir. Nitekim her şey sanki oldu bitti karşısında kalan Frankler daha öteye gitmekten vazgeçmişler gibi cereyan etmektedir. Saray şairleri Filistin'i Sünni sapkınların elinden koparıp alan devlet adamının başarısını kutlamak için yeteri kadar övücü sözler bulamamaktadırlar. Fakat Frankler 1099 Ocak ayında güneye doğru yeniden kararlı bir şekilde yürüyüşe geçince El Eftal endişelenir. Güvendiği adamlarından birini Alexios'a danışmak üzere Konstantinopolis'e gönderir. O da vezire ünlü bir mektup gönderir ve burada olabilecek en alt üst edici itirafta bulunur. İmparatorun artık Frankler üzerinde hiçbir denetimi kalmamıştır. Ne kadar inanılmaz gözükse de bu adamlar kendi hesaplarına hareket etmekte, yapmaya yemin ettiklerinin tersine Antakya'yı imparatorluğa vermeyi reddederek kendi devletlerini kurmaya uğraşmaktadırlar. Papa onları İsa'nın kabrini ele geçirmek üzere kutsal savaşa çağırmıştır ve artık hiçbir şey onları hedeflerinden saptıramaz. Alexios kendi hesabına onların eylemini onaylamadığını ve Kahire ile olan ittifakına harfiyen bağlı olduğunu eklemektedir. El Eftel bu sonuncu kesinlemeye rağmen ölümcül bir çarkın içine düştüğü izlenimini almıştır. Kendi de Hristiyan kökenli olduğundan ateşli ve saf bir imana sahip Franklerin silahlı hac ziyaretlerinin sonuna kadar gitmeye kararlı olduklarını anlamakta hiçbir sıkıntı çekmemektedir. Şimdi Filistin'de maceraya atılmış olduğundan ötürü pişmandır. Cesur oldukları kadar fanatik olan bu şövalyelerin yoluna boşu boşuna çıkmaktansa Franklerle Türkleri birbirleriyle dövüşmeye bıraksaydı daha iyi olmaz mıydı? Franklere karşı koyabilecek bir ordu toplaması için aylarca zaman gerektiğini bilerek, istilacıların ilerlemesini yavaşlatmak için elinden gelen her şeyi yapması için Alexios'a mektup yazar. İmparator da onlara Nisan 1099'da Arga kuşatması sırasında bir mesaj göndererek Filistin'e doğru yola çıkışlarını ertelemelerini ister. Bunun için de yakında kendilerine bizzat katılacağı bahanesini ileri sürer. Kahire'nin efendisi de kendi cephesinden Franklere yeni anlaşma önerileri ulaştırır. Suriye'nin paylaşımının dışında kutsal kente ilişkin siyasetini belirginleştirmektedir. Harfiyen uyulacak bir inanç serbestliği ve hacılar için buraya istedikleri zaman gelebilme olanağı ama elbette küçük gruplar halinde ve silahsız olarak gelme koşuluyla. Franklerin cevabı kamçı gibi çarpar. Kudüs'e hep beraber savaş düzeninde mızraklar havada gideceğiz. Bu bir savaş ilanıdır. Sözlerini eyleme geçiren istilacılar 19 Mayıs 1099'da Fatımi ülkesinin kuzey sınırını Nehir el-Kelbi hiç tereddüt etmeden geçerler. Fakat Köpek Nehri hayali bir sınırdır. Çünkü el-Eftal Kudüs'teki garnizonu güçlendirmekle yetinerek sahildeki Mısır şehirlerini kendi kaderlerine terk etmiştir. Bunların ilki Nehir el-Kelb'den 4 yürüyüş günü uzaklıkta olan Beyrut'tur. Kent halkı şövalyelere bir kurul gönderir, civar ovadaki ürünlere zarar verilmemesi koşuluyla onlara altın, erzak ve rehber sağlama sözü verirler. Beyrutlular eğer Frankler Kudüs'ü almayı başarırlarsa onların otoritesini tanımaya hazır olduklarını eklerler. Antik adı Sidon olan Sayda farklı bir şekilde davranır. Garnizonu istilacılara karşı birçok cesurca huruç yapar. Onlar da kentin meyve bahçelerini tahrip edip civar köyleri yağmalayarak intikam alırlar. Bu tek direnme örneği olacaktır. Sur yani Antik Tiros ve Akya Saint Jean de Acre limanları kolay savunulabilir konumda olmakla birlikte Beyrut'un örneğini izlerler. Filistin'de kent ve köylerin çoğu daha Frankler gelmeden halkı tarafından boşaltılmışlardır. Frankler hiçbir zaman gerçek bir direnmeyle karşılaşmamışlardır ve Kudüs halkı 7 Haziran 1099 sabahı Peygamber İsmail Camii'nin yanındaki tepenin üzerinden onların uzaktan yaklaştığını görmüştür. Bağırtıları hemen hemen duyulmaktadır. Daha öğle sonu bitmeden çoktan kent surlarının dibinde ordugah kurmuşlardır. Sayfa 74. Kudüs valisi ve Mısır güçlerinin komutanı İftiharüd Devle onları Davut Kulesi'nin tepesinden sükunet içinde seyretmektedir. Uzun bir kuşatmaya dayanmak için gereken tedbirleri aylar öncesinden almıştır. El Eftal'in geçen yaz esnasında Türklere yönelik saldırısına zarar görmüş olan bir sur cephesini onartmıştır. Her türden kıtlık tehlikesini önlemek üzere muazzam bir erzak yığmıştır ve kenti kurtarmak üzere Temmuz sonundan önce geleceğine söz veren veziri beklemektedir. Daha da ihtiyatlı olmak üzere Yağı Siyah'ın örneğini izleyerek Frank dindaşlarıyla işbirliği yapma olasılıkları bulunan Hristiyanları şehirden sürmüştür. Hatta şu son günler esnasında düşmanın kullanmasını önlemek üzere civardaki kaynak ve kuyuları zehirletmiştir. Haziran güneşi altında birkaç zeytin ağacı bulunan bu kurak topraklarda kuşatıcıların hayatı kolay olmayacaktır. Böylece iftihara göre çarpışma iyi koşullarda başlıyor'a benzemektedir. Tepelere tırmanan ve dar vadilere sokulan istihkamların gerisinde sağlam bir şekilde yer tutan Arap süvarileri ve Sudanlı okçularıyla kendini dayanma gücüne sahip hissetmektedir. Aslında batılı şövalyeler cesaretleriyle ünlüdürler ama Kudüs surları altındaki davranışları deneyimli savaşçıya biraz sapıkça gelmektedir. İftihar onların gelir gelmez hareketli kuleler ve çeşitli kuşatma araçları yapmalarını, garnizonun huruçlarından korunmak için siper kazmalarını beklerken, onlar ellerinde tek bir merdiven olmadığı halde surlara kudurmuş gibi saldırmadan önce, başlarında avazı çıktığı kadar ilahi söyleyen papazları olduğu halde, duvarın dibinde dinsel bir geçit töreni yapmışlardır. El Eftal'in ona bu Franklerin kenti dinsel nedenlerle ele geçirmek istediklerini anlatmış olmasına rağmen, bu denli kör bir fanatizm onu gene de şaşırtmıştır. O da inanmış bir Müslümandır ama Filistin'de çarpışmasının nedeni Mısır çıkarlarını savunmak ve inkarın gereği yok, kendi askeri kariyerini ilerletmektir. Bu kentin diğerleri gibi olmadığını bilmektedir. Her zaman onun halk arasındaki adı olan İliye'yi kullanmıştır. Ama hukuk bilginleri olan ulema ona El-Kuds, Beyt el-Makdis veya El-Beyt el-Mukaddes yani kutsallığın yeri adını vermektedirler. Bu alimler onun Mekke ve Medine'den sonra İslamiyet'in üçüncü kutsal kenti olduğunu söylemektedirler. Çünkü Tanrı, Peygamberi yani Muhammed'i mucizevi bir gecede Musa ve Meryem'in oğlu İsa ile tanıştırmak üzere göklere buradan çıkarmıştır. O zamandan beri El-Kuds bütün Müslümanlar için Tanrı mesajının sürekliliğinin simgesidir. Birçok dindar Mescid el-Aksa'nın kentin kare biçimli evlerine egemen, parıldayan devasa kubbesinin altında murakabeye dalmak üzere gelmektedir. Bu kentte gökler, tanrı her sokak köşesinde mevcutsa da iftiharın ayakları yere basmaktadır. Hangi kent olursa olsun askeri tekniklerin aynı olduğunu düşünmektedir. Franklerin şarkı söyleyerek ilerlemelerine sinirlenmekte ama onlardan kaygı duymamaktadır. Fakat kuşatmanın ikinci haftasının sonuna doğru düşman hararetle iki devasa ahşap kule yapımına girişince içinde kaygı uyandığını hissetmiştir. Temmuz başında bu kuleleri ayağa kaldırmışlardır bile. Bunlar burçların tepesine yüzlerce savaşçıyı aktarmaya hazır durumdadırlar. Silüetleri hasım kampın ortasında tehditkar bir şekilde yükselmektedir. İftiharın talimatları kesindir. Bu araçlardan biri surlara doğru en ufak bir hareket yaparsa üzerine ok yağdırılacak, Rum ateşi, kaplara konulan ve yakılarak düşmanın üzerine atılan petrol ve kükürt karışımı Grejuva ateşi kullanılacaktır. Bu sıvı yayılmakta ve söndürülmesi zor yangınlar çıkartmaktadır. Bu korkutucu silah iftiharın askerlerinin Temmuz'un ikinci haftası boyunca birçok saldırıyı püskürtmelerine olanak verecektir. Bu başarı kuşatmacıların kendilerini alevlerden korumak amacıyla hareketli kulelerini yeni kesilmiş hayvanların sirke emdirilmiş postlarıyla kaplamalarına rağmen elde edilmiştir. Bu arada El Eftal'in yakında geleceğine dair söylentiler dolaşmaktadır. İki ateş arasında kalacaklarından korkan kuşatmacılar çabalarını iki katına çıkartmışlardır. İbn el-Esir, Frankler tarafından inşa edilen iki kuleden biri, güneyde Siyon Tapınağı'nın bulunduğu tepe tarafında, diğeri de kuzeydeydi. Müslümanlar birincisini yakarak içinde bulunanların tümünü öldürmeyi başardılar. Fakat tam bu işi bitirmişlerdi ki bir haberci yardım çağrısıyla geldi. Çünkü kent öteki taraftan istila edilmişti. Gerçekten de 492 Şaban'ın bitiminden 7 gün önce bir cuma sabahı kuzey taraftan ele geçirilmişti diye anlatacaktır.
Ayrım sonu.